Ayrım 8. Toprak acıkınca 2. Erol Toy. Sayfa 135. Süllü başında düşünceler Satın'ın evine yönelmişti. Yol boyu düşüncelerden kurtardı onu. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Beyaz sakalıyla nurlu bir terslik içinde olan sarı yüzü güneş vurmuşçasına ışıldadı. Satı'yla Dudu damın gölgesine bir kara çul atmışlar oturuyorlar. Satın elinde bir yazma. Saçaklarını düğümlüyor. Belli ki ova hazırlığını bitirmişler, son çıkınlarını duruyorlar. Ölmedi ya bu Topal Ali, bugün yarın gelir, hadi in der, gecikmeyelim. Süllü'nün geldiğini görünce ayağa kalktı Sadı. Dudu toplandı. Hoş geldin Süllü dayı, buyur. Gel bakalım Süllü, çön şöyle yamacıma. Hoş bulduk kızım. Geçti. Çulun üstünde Dudu'nun yanına bağdaş kurup oturdu. Maşallah Dudu abla, benden gençsin hala. Bırak şimdi alayı. Ne alayı be abla? Allah bir hakkı için gerçeği söylüyorum. Satı dama koştu. Cezveyi ocağa sürdü. Toprak cezve geç kızar. Süllü nefesleninceye kahve hazır olmalı. İki koca da kahveyi az şekerle içerler. Şekeri atıp suyu kaynamaya bıraktı. Döndüğünde onlar sözlerine devam ediyorlardı. Yok Süllü, can kalmadı artık bende. Yarı canım gitti hatta. Ayağımın birinde hiç hayır yok. Sallanıp duruyor yanımda. Şuramda desen... Göğsünü yumruklayarak devam etti. Hiç can kalmadı. Ama yaradanın işi, süründürüyor işte. Vardır bir bildiği, kim bilir. Hadi hadi, kim bilir bizim gibilerin kaçını gömeceksin daha. Dudu dik dik baktı ikin. Sonra güldü, gevşedi. Gömmeye gömerim de köpek döven. Yalnız suyunu taşıyamam artık. Beni üzen o. Gördün mü bak, bir de kocadım can kalmadı dersin. İyi bari, bir niyetlen köyün tümünü temizle. Tövbe de, Allah'ın işine kim karışır? Hiçbirimiz karışamayız ama belli olmaz. Sen bazen ona da karışırsın. Anladı Dudu. Duymazlığa getirdi. Süllü taş atıyordu. Tazelerin yakarmasına dayanamayınca çocuk düşürmelerine yardım ediyordu ya. Bu taş onun içindi işte. Yok, hiç kimse karışamaz. Dediğin gibi olsun. Dediğim gibidir Süllü. Yamansın be Dudu abla. Adamın aklını şaşırtıyorsun sözle. Yok Süllü. Felek amansız, dünya imansız. Yaşamak öyle güç ki kişiyi ister istemez yaman ediyor. Öyle değil mi? Öyle. Biraz doğruldu Dudu. Biliyor musun Süllü? Biliyor musun en çok neye şaşırıyorum? Neye? Olan işlere. Olan işler nedir ki? Bilmez gibi sorma şimdi. Sen de bilirsin işte. Tümümüz yakınırız felekten. Tümümüz yakınırız feleğin çarkı dediğimiz şu dünyadan. Ama durmadan da maltız keçisi gibi enikleriz. Durdurak vermezler bana. Biri daha memesindeyken karnı davlumbaz olur gelinin. Birisi için süt kesilmeden öteki emmeye başlar. Yoksa böyle sürü sepet insan salıp onların açlığından kıvanç mı duyuyor Tanrı? Yıllardır düşünürüm bunu ama bir türlü cevaplayamam. Sen bir akıllı, bilge kişisin. Herhalde cevabını bilirsin. Yıllardır her çocuk doğumunda aklıma gelir bu. Hey mübarek derim, battı mı sana rahat? Bok işin mi var şu dünyada? Bok işin mi var ki seyirtir gelirsin? Ama benim kimsenin dinlediği yok. Ben böyle dedim mi dedim. Bir berhaya basıyor velet, sorma. Güldü Süllü, yamandı bu Dudu. Çok yamandı ama bilmeden günaha giriyordu. Bak yine Tanrı'nın işine karıştın. Demiyor muyum sana her zaman? O her şeyi bilir ve de ne yaparsa iyi yapar. Neden böyle çok bizde doğum? Müslüman ümmeti çoğalsın diye. Çoğalsın ki bir gün Kur'an-ı Azimüşşan'ın dediği gibi dünyaya egemen olsun. Yoksa nasıl baş ederiz onca kefereyle? Yüzyıllardır durmaksızın savaşıyoruz. Tükeniyor mu? Tükenmiyor. Öyleyse çoğalacağız. Öyle bir çoğalacağız ki tedbiri şaşa kafirin. Müslüman ola. Tövbeye durdu Dudu. Hep böyle oluyordu. Hep suç işliyor, günaha giriyordu. Bilmiyordu, canım atlermiyordu işte. Satı toprak cezveden toprak fincanlara akıttı köpüklü kahveyi. Uzattı iki kocaya. Karşılarında el bağlayıp dikildi. Süllü bu duruştan rahatsız oldu, yer gösterdi. Ama direndi Satı. Büyüklerin yanında oturamazdı. Süllü'nün ısrarına Dudu'nunki de katışınca tam karşısına oturdu ihtiyarların. Durumunu sordu Süllü. Doğrusu parmağı ağzında kalıyordu. Analı babalı çocuklardan daha bir yiğit olmuştu Hasan. Yaşı küçüktü ama babasına çekecekti galiba. Boyu posu yerinde olduğu gibi güçlüydü de. Köyün tüm oğlan çocukları yakınıyordu Hasan'dan. Tümünün bedeninde, suratında Hasan'ın elinin izi vardı. Bir güreş olmasın hemen başa adaylığını koyuyordu. Doğrusu yaman olacaktı. Hem sadece beden gücünde değil, yürek gücünde de ustaydı maşallah. Nasıl kaval çalıyordu? Bir ozan olursaydı şaşırmayacaklar. Öylesine alıştırdı köylüye bunu. Ömer bile kaç kez cevher var bunda dedi. O ki bir şeyi, hele bu şey kaval üstüne olursa, kolaylıkla beğenivermez. Kendi torunu sayılır Hasan. Belki biraz bunun için abartır onun hünerini. Ama kara ayakoğlunun ufarağı özbeöz kendi torunu değil mi? Hiç sevmiyor onun kaval çalışını. Alay ediyor. Hasan'ın bir perdesi, bir nefesi bunda olsa bütün bir yıl öğretirim diyor. Hele güreşte üstüne yok. Kendinden büyükleri kavruyor. Şimdiye değin görüp bilmedikleri oyunları bir bir uyguluyor. Gümbedenek yerde karşısındaki. Doğrusu bulunmaz bir ana satı. Hiçbir ana kolaylıkla böyle sağlam yavru yetiştiremez. Kim bilir ne sıkıntılara katlanıyor oğlunun dilediği gibi olması için. Bu yüzden geçim durumunu anlamaya geldi Süllü. Hasan yalnız satının değil, babası köy için, ulus için ve de bunlardan öte mülkün gerçek sahibi Hazreti Padişah için şehit gittiğine göre tüm köyün boynunun borcu o babaya uyar bir evlat yetiştirmek. Ama köylünün durumu biliniyor. Bu görevi yüklenebilecek, hem de hiç yüksünmeden yüklenebilecek tek adam Kara Ayakoğlu. Tanrı kulunu yaratmadan 40 yıl önce rızkını yaratırmış. İşe bak, hiç ummadıkları, iyilik aklına gelince hiç düşünmeyecekleri biri olan Kara Ayakoğlu durmaksızın onu soruyor, yardım için çırpınıyor. Zaten bu varlıklılar hep böyle. Şimdi bir şehit duluyla yetimine yardım edince ne kadar günahı varsa kurtuluyor mu kişi? Kurtuluyor. Çünkü Tanrı rızasını alıp cennete gitmiş birini şefaatçi olarak buluyor ahiret günü. Kestirmeden cenneti kazanıveriyor. Durdu, başını salladı. Öyle Süllü, parası oldu mu kişinin cenneti bile kazanmak kolaydır. Herhalde Tanrı bunun için bazılarını zengin yaratıyor. Tanrı'nın kimseyi zengin yarattığı yok. Benden iyi mi bileceksin? Tümünü ben doğurtuyorum. Kimin çocuğu olursa olsun tümü çırılçıplak geliyor dünyaya. Orasına bakarsan giderken de öyle değil mi? 7 arşın çaput götürdüğü. Demek ki zengin yaratılmak diye bir şey yok. Sen öyle bil. Yok da neden Karayakoğulların ambarı buğday dolu bizde hiç yok? Neden o en iyi bir kumaşları giyerken biz gök dimiye selam duruyoruz? Hah, bak işte bu çok doğru. Neden? Rahmetlik ninem anlatırdı bir masal gibi. Bu kara ayakların dedesi de bizim gibiymiş. Oduncuymuş. İlk köy kurulduğunda tüm çevre ormanmış ya. İşte bizimkiler ve de kara ayakta birlikte odun keserler, Derbent'e götürüp kentliye satarlarmış. Ne var ki zorlu çıkmış kara ayak. Hepimiz ayrı gidince odun kesemiyoruz demiş. Siz kalın ormanda, odun kesin, ben götürüp satayım, sonra da paranızı veririm. Alacağınızı alırım. Ne demiş bizimkiler ve öyle başlamış iş. Başlamışken bir iken iki olmuş kara ayağın katırı. İki iken dört. Len demişler kendi kendilerine, katır doğurmaz ama. Aması filan yok bu işin, olan olmuş artık. Bizimkiler işi öğrendiklerinde çok geç kalmışlar. Meğer odun fiyatları artmış Derbent'te. Artmış ya, bizimkiler hep aynı fiyattan almışlar. Allah bilir ya, alıp geldiklerinde de öyle bir oyun etmiş olmasın. Sonrasını biz bile biliyoruz artık, değil mi? Öyle, günahına girmeyelim kimsenin ama ben de duymuştum bunu. Başka türlü nasıl olur? Salt çalışmaya kalsa hangimizin kıçı yer gördü topraklar ölesiye, a köpek döven? Hiçbirimizin. Öyleyse Tanrı'nın kulu yalnız kara ayaklar mı? Neden hep onlara verdi de bize vermedi? Vallahi orasını bilmem artık. Ama rızk Allah'tandır dememişler mi? Demişler. Hem de Allah demiş bunu. Öyleyse kimsenin rızkı kesilmemek gerekir. Hani rızk? Topal Ali Muştulu haber getirmedi mi? Bul bakalım rızkı bize. Aç kitabı. O yeri bul, buluştur rızkı. Buluştur ki bilelim gerçeği. Buluşturamazsın. Neden? En verimli tarlalar kara ayakların elindedir de ondan. Hakkım var Dudu abla. Hakkım var ya, elimden bir şey gelmez ki. Kimsenin elinden bir şey gelmez. Olan olmuş. Dileriz ki Topal Ali bir an önce yetişsin. Yetişmezse çok kötüdür işler. Vay geldi başımıza. Hem de vay ki. Satı bir birine bir diğerine bakıyor. Sözü getirmek istedikleri bir yer mi var? Olsa kara ayakları böylesine kötülemezler ki. Her sözün sonunda da durumunu soruyor Türlü. İyi diyor Satı. Çok iyi. Tanrıma şükür. Topal Ali Ağa da iyi haberlerle geldi mi kentten, daha da iyileşecek. Yok, madem ağanın gönlüne bir iyilik düşmüş, madem aklından geçirmiş böyle bir sadakayı, alıp kabul etmek zorunda. Almazsa, Dudu da onaylıyor. Hiç isteğin, gereğin olmasa bile sadakayı alacaksın. Al, bir başkasına ver gizlice. Tanrı bile görmemeli verdiğini. Görmez olur mu hiç? Kudreti büyük, görür. Öyleyse alacaksın sadece. Ve dua edeceksin ki verenin niyeti yer bulsun. Bunun ötesi olmaz. Oldu mu dinimizin gerekleri çiğnendi, iman elden gitti demektir. İyilik gelmez kara ayakoğlundan. Gelmez ya, bir kez de geldi mi balıyla böreğiyle gelir işte böyle. Onun için geri çevirmemeli Satı. Durumunu açık açık söylemeli. Hatta Dudu söylesin Satın'ın yerine. Erzak tükendi. Bu kışı çıkaramaz. Yağı yeni doldurttular atsızdan borç olarak. Tabii kent dönüşü verecekler borçları neyse. Bundan öteye bir gereksinimleri de yok zaten. Daldı Süllü. Demek yine sevaba girecekti. Hiç yoktan hem de. Bir şehit duluna yardım edecekti ağa. Araya Süllü girdiği için de ucundan pay alacaktı bunun. Yarın öbür gün iki eli yanına varıp da o Sultanlar Sultanı'nın önüne gittiğinde bunlar bir bir okunacaktı defterinden. Tüm yaşamı boyunca yanında bulunup amel defterini tutmuş olan melekler açacaklardı kara kaplıyı. Bir bir okuyacaklardı. Diyeceklerdi ki bu Süllü hep iyilik etmiştir. Kendi edemediği zamanda iyiliğe aracı olmuştur. Böylelikle cennetlik kullarındandır. Tanrı yüce. Bakarsın geçmiş bilmediği günahlarından. Bağışladım demiş. Alın bunu cennetime. Altından ırmaklar akar o cennetin. İçinde yeşiller tüter. Çevre tüm yumuşaklık. Ve huriler dönenir çevrende. Bir isteğin var mı diyerek. Varsa hemen o saat yerine getirilir. En güzelleri şarap sunarlar Kevser şarabını. İçtikçe kanılmayan, coştukça doyulmayan, ölümsüz bir yaşantı ki, günlerin, gecelerin farkına varılmayan. Hemen biraz sonra gidecek, anlatacak durumu. Ağam diyecek, yoksulun hiçbir şeyciği kalmamış. Artık Tanrı gönlüne ne düşürdüyse yüce düşürmüştür, sen bilirsin. Alıp gelecek verdiklerini. Ve hayalini kurduğu cennete ulaşmanın kıvancını tadacak. Şimdiden tadıyor. Gözleri kısılmış, yerinde hafifçe kaykılmış ve dünya ile ilişkisini kesmiş. Sanki cennette, sanki hurilerle sarmaş dolaş olmuş. Meryem ile Hasan'ın geldiğinin farkında değil. Meryem bir süre bekledi. Sonra dürtmek için elini uzattı. Dudu engel oldu. Parmağını dudaklarına bastırarak elleme, uyudu galiba. Meryem elini çekti. Dudu işaretle oturttu onu. Gözleri Süllü de sabırsız davranışlarla bakındı. Satı dargın baktı Meryem'e. Pek gelivermezdin bacım, ne hoş oldun. İşten baş kaldırdığımız mı var Satı? Düğün telaşı dostu unutturdu. Yapılacak bir şeyler varsa bana da gönder, canım sıkılıyor. Allah razı olsun, köylü ceyizinden ne olur? İşte bir iki parça eşya düzmeye çabalıyoruz. Çul, kilim gibi bir şeyler. Tezgahım kurulu değil Meryem, ama seninki kuruludur. Geleyim de ben çıkarıvereyim, düzeni tuttun mu? Tuttum ya, olmadı. Olmaz olur mu hiç? Telaşlandasın da ondan. İnsan kısmı bir kez telaşa düştü mü şaşırıyor. Efen düşmüştür aklına. Bir tek kaçırsan bozuk gider artık. Hangimizin aklında değil ki Ala? Ha geldi ha gelecek derken neredeyse iki haftayı bulacak gidişi. Nasıl da bilmişti derdini. Nasıl da anlayıvermişti. Gerçekten başkaydı bu kadın. Bir daha alacağım. Nasıl da bilmişti derdini, nasıl da anlayıvermişti. Gerçekten başkaydı bu Satı. Öteki kadınlar hemen alaya otururlardı. Hürmüz'ün dilinden düşürmediği bir söz vardı. İnsana insan yapan kahırdır. Kahır çekmeyen adam olamaz, derdi. Ne doğru. Kahır çekmiş kişi başka oluyor. Alay etmiyor insanla. Derdiyle dertleniyor hemen. İşte Satı. Ersizliği ondan iyi bilen var mı? Hem de sevdalıydı erine. Öyle bir sevda ki dillere destan olan cinsinden. Ama yıllardır ersizdi. Bir kimseye derdini açmamış, kendi hayalleriyle yetinmişti. Utandı. Satı'nın bu anlayışından utandı birden. Alay etseydi böylesine utanmazdı. O zaman savunacaktı kendisini. Diyecekti ki güç oluyor. Ama bu böylesi değildi ki. Yıllardır erini yitirmişti. Hemen anlayıvermişti derdini. Hemen de başka yöne çevirmişti. Hiç değişmemiş gibi görünüyordu. 6 yıl önceye göre biraz daha olgundu. Artık dudaklarında sevda türküsü, gözlerinde Hasan'ın bakışları yoktu belki. Ama daha da güzeldi kuşkusuz. O 3 gün dayanamamış dersiz diye. Satı 6 yıla varıyordu ki aynı özlemin içindeydi. Başkalığı buradan geliyordu işte. Tümü susmuş. Her biri kendi düşüncelerini sürdürüyor. Süllü cennette eğlenceye dalmış. Çengiler, davul zurnalar ve kavallarla kopuzlar birbirine karışıyor. Can alıcı güzellikler fır dönüyor çevresinde yaşıyor. Dudu öfkeli. 2 hafta ersiz kaldı, kızının bağrını tutuşturmak ister gibi buraya sökün etti. Yok belki de sabır almaya geldi ondan, dayanma gücü dilenmeye geldi, kim bilir. Satı Meryem bacım diyor içinden. Eskiden de böyleydi, ersizliğe hiç dayanamazdı. Az öyküler mi anlatmıştı birlikte kaldıkları günlerde? Ovalını ilk zamanlardaki davranışlarını, sevdanının buharını az mı söylemişti? Bilirdi onu. Hem de iyice bilirdi. Hasan kimsenin kendini aldırmadığından kırgın yerinden kalktı. Köy alanının yolunu tuttu tekrar. Belki oynayacak birini bulurdu. Cinlere karışmamıştı ya bu köyün çocukları. 25. Köyde yabancı görmeye alışmamışlardı. Hele Bayındır oğlunu hiç. Derbent'e indiklerinde dükkanına uğrar, helva, tuz, şeker alırlardı. Mehmet yavaş yavaş bunları da getirmeye başlamadan önce. Oradan tanıyorlardı. Niye geldi ki köye? Çevresini aldılar. Konuk olduğuna göre kahvenin köşesine oturacaktı. Yer açtı Süllü, yanına oturttu Bayındır oğlunu. Hemen yanlarında da Kerim oturuyordu. Bayındır oğlu uzun uzun baktı Topal Ali'nin oğluna. Bilmişlerdi onlar. Daha yabancıyı görür görmez anlamışlardı Topal Ali'nin başına bir iş geldiğini. Bayındır oğlu Kerim'in gözlerine baktığına göre oturanlar kıpırdadılar. Biraz daha sıkıştılar oldukları yerde. Boyunlarını uzattılar. Belki bir şey söyleyecekti, kaçırmamalıydılar. Bayındır oğlu kıpırdanın durmasını bekledi. Sonra gözlerini kitlenin üzerinde tek tek duraklatarak gezdirdi ve kelimelerin üstüne basa basa söze girdi. Topal Ali kardeşimizden selam getirdim köylüler. Selam mı? Demek başında bir iş yok. Belki var. Kendi gelemiyor da köye selam gönderiyor. Olacak iş mi bu? Selam mı? Kendi nerede? Çok hayırlı bir işin ardına düştü. Ne iş bu? Din işi, ırz işi. Din işi mi? Irz işi mi? Din işiymiş, ırz işiymiş diye başlar döndü. Gözler kırpıştırıldı. Sonunda Süllü dayanamadı. De artık Bayındıroğlu. Ne biçim bir işse deyiver de öğrenelim. Bayındıroğlu tekrar süzdü tümünü. Yunan. Yunan İzmir'e asker çıkardı. Derin bir sessizlik kapladı kahvenin içini. Olası değil bu. Savaşta yenilmişlerdi, doğruydu. Duydukları gerçekleşiyordu giderek. Ama bu savaşta Yunan yoktu ki. Nereden nereye? İzmir'e asker çıkarmak nasıl oluyor ki? Süllü inanmadığını belirterek alay etti. De sus, Yunan'ın ne işi var İzmir'de? Yalnız İzmir'de kalsaymış yine iyiymiş. Kentli öyle diyor. Ama benim kente indiğimden 2 gün önce kasabayı almış. Manisa'yı zorluyormuş. Kenti toplanmış kendi arasında. Hatta anlatılanlara bakılırsa toplanamıyormuş da sizin Topal Ali bir söz atmış ortaya. Yunan'ın önünden kaçmak bize yaraşmaz. Dinimiz, ırzımız için vuruşalım demiş. Karar kılmışlar. Şimdi milis düzüyorlarmış. Silah ve cephane topluyorlarmış. Salihli yöresinde cephe açacaklarmış. Cephe açılır açılmaz gelecekmiş Topal Ali. Kendisi daha bir iyi anlatır size olanları. Çünkü baştan sona olanların içindeymiş. Yalnız demiş ki kalaycıya, aman bizim köye haber ilet. Sakin olsunlar. Ova adını ağızlarına almasınlar bu yıl. Savaş başladı başlayacak. Aç kalmak, çıplak kalmak, ırzı Yunan'a kaptırmaktan yeğdir. Nefeslenerek sustu Bayındıroğlu. Atsızın aceleyle önüne sürdüğü kahveden bir yudum aldı. Soru var mı gibilerinden baktı köylünün yüzüne. Yunan'ın işi neymiş ta Salihlilerde? Sözde İzmir ve de yöresini Yunan'a veresiymiş İngiliz. İngiliz'in ne ilgisi varmış İzmirli? Bu topraklar onun mu? Değil olmasına. Değil ya, işte yenik düşünce insan sonu böyledir. Yahu biz yenik mi düştük? Bakışlar Gazi Kerim'e döndü. Yoksa dönüşünden beri anlattıkları yalan mıydı? Bayındıroğlu devam etti, Kerim'e bırakmaksızın. Bir ters iş ki yoldaşlar, akıl sır eesi değil. Ordularımız hiç yenilmemiş. Her bir tarafta kovalamış düşmanı. Ama bir anlaşma yapmış Padişah Efendimiz. Yenik düştük demiş. Siz niçin derseniz bundan sonra öyle yapalım. İngiliz de tutmuş, İzmir ve yöresini Yunan'a vermiş. Onlar da tapulu malı gibi elini kolunu sallaya sallaya asker çıkarmışlar. Kadınların, kızların ırzına geçip er kişileri kurşuna diziyorlarmış. Vay anasını. Suskunluk yine geldi çöktü. Uzun yol gelmişti Bayındıroğlu, yorgundu. Daha fazla yormasınlardı artık. Öğrenmişlerdi işte. Buyursundu Süllü'nün evine, buyursundu da bir karnını doyursundu. Kalktılar. Köylü heyecanla tartışmaya dalmıştı. Süllü kahvenin içinde soramadığı bazı soruları sıraladı yol boyunca. Topal Ali nasıl bir işin içinde şimdi Bayındıroğlu? İyi bir işin içinde Süllü dayı, çok iyi bir işin içinde. Ama biraz önce dedin ki padişah kaybolmuş, siz nasıl ederseniz öyle edelim demiş. İngiliz de İzmir'i Yunan'a vermiş. Nasıl oluyor da Topal Ali karşı durmaya kalkıyor? Padişah fermanı olmayan işte bir hayır olur mu? Haklı söylüyorsun Söylü dayı. Doğru söylüyorsun ya, kentin en bir bilgili, en bir akıllı adamları toplanmışlar. Karar kılmışlar ki savaşmak gerek. Padişah bir keferenin sözünü dinler duruma düştüğüne göre gayrı fermanı geçerli değildir. Uymamak günah olmaz demişler. Ya öyle mi demişler? Kimler? Satlı Hoca, Kara Hafız, Akif Bey, Paşazade. Şeyh Mehmet Efendi ne demiş? O da bu fikirde mi? Değilmiş. Fermansız iş olmaz diyormuş o. Bak sen, neden acep? Bilmez mi ki düşman bayrağı altında din, diyanet kalmaz? Çok derin bir bilgin diyebilirdim ona hep. Hep öyle bilinirdi. Ama kendi oğlu bile milislere katılmış sözünü dinlemeyip. Hiç dinlememek gerek öylesinin sözünü. Dinleyenler de varmış. Varmış ya, azınlıkta kalıyorlarmış. Oturdular yan yana. Güzelce karnını doyurdu konuğunun, sonra yol başına kadar geçirdi. Akşam olmadan köyüne dönmek zorunda olduğunu söylüyordu. Daha getirdiği malları bile düzene komamıştı. Kalaycı olanları anlatınca köylünün nasıl bir tasa içinde olduğunu hemen anlamış, yola düşmüştü. Gidip gece düzenleyecekti dükkanını, yoksa kalır dinlenirdi. Ama bu kez ısrar etmesinlerdi artık. Etmedi Süllü. Ardından dua ederek gönderdi. Haber getirmişti kentten. İyi değildi bu haber. Köylünün açlığını bildiriyordu. Ama yine de olan biteni öğrenmişlerdi ya. Süllü yol başından doğru kara ayakların hanayına vurdu. Halil Ağaz hayvanın gölgesine bağdaş kurmuş, sırtını yumuşak yastıklara dayayarak çubuğunu tellendirmişti. Süllü'yü görünce yanını gösterdi. Gel otur. Süllü kilimin kenarına dizüstü oturdu. Bayındıroğlu'nun kahvede anlattıklarını bir bir anlattı ağaya. Bu yıl ova yoktu köylü için. Tümü ağanın yardımına kalmışlardı. Kışı çıkarmaları onun elindeydi. Biliyordu. Geçen yıldan borçluydular. Ama ellerinden bir gelen yoktu. Kendisi biliyordu her bir şeyi. Köylüsünün durumu çok kötüydü. Yardım elini uzattı, ne âlâ. Uzatmadı mı tümü aç, açık kaldı demekti. Tanrı vardı yukarıda, her yaptıklarını görüp bilen. O köylüsünü bu yıl açlıktan kurtardı mı, defterini ona göre yazar, ecrini, armağanını ona göre verirdi kuşkusuz. Kara Ayakoğlu bu zamanı bekliyordu. Keyifle sırıttı. Köyün tümü ayaklarına bir düşsün. Borcunun üstüne bir borç daha yığılsın. Gerisi kendiliğinden gelir artık. Şimdiye değin kurduğu plan aksamadan yürüyor. İşte Süllü geldi. Köy adına dileniyor ondan. Verecek. Aç kor mu köylüsünü? Komaz. Koyamazdı. Tesbihini çıkardı. İri taneleri şak şak çekmeye başladı. Sen hele şu satınınkileri bir götür. Gerisini yarın düşünürüz. Duaya oturdu Süllü. Titrek çenesinden dualar dizelendi gökyüzüne. Vesile kahve koşturdu. Daha ağası içmemişti. İkisine birden kahve uzattı saygıyla. Kahveleri biter bitmez namaza geç kalmamak için çuvalı doldurdular. Irgatlardan birine yükledi Halil. Sen yorulma dedi Süllü'ye, bu götürsün. Irgatı ardına aldı Süllü. Çuvalın bir ucundan tuttu. Yardım mı ediyordu yoksa ırgatın geniş adımlarına yetişebilmek için mi böyle yapıyordu belli değil. Daha Süllü gelmeden Dudu ovada olanları duymuş Satı'yı anlatmıştı. Kurtarıcı gibi karşıladılar Süllü'yü. Dua ettiler ağaya. O olmasaydı tümü aç kalacaktı. Dilerlerdi ki öteki köylülere de yardım elini uzatsın. Uzatacaktı. Söz vermişti Süllü'ye. Yarın düşünürüz demişti. Yarın olsun da bir, tüm köylüyü toplayacaktı hanayına. Alacak, borç demeden kışlıklarını tutuşturuverecekti ellerine. Oturup bir kahve içmesi için ısrar ettiler. Ama böyle bir muştuğu ilk onun ağzından duymalıydı köylü. Duymalıydı ki hemen duaya otursun. Kara kara düşünmekten bir an önce kurtulsun. Irgat onların sevincini görünce çuvalı bıraktığı gibi döndü. Düşünüyordu. Keltoşlar diyordu içinden. Aç köpekler. Beğenmezsiniz bizi. Irgatız diye adamdan saymaz, söyleşinize ortak etmezsiniz bile. Bir küçümseyişle bakarsınız. Ağanın ardından konuştuklarını iletiveririz diye ödünüz patlar. Ama yine de bildiğinizden şaşmazsınız. Biz ırgatız evet. Anam halayıymış kara ayakların. Babam ırgatı. Ben de ırgatım. Ne var ki hiç açlık kuşkusu, açık kalma korkusu bilmedim, çalışırım. Sizden fazla çalışırım evet. Ne kışım ne baharım vardır. Ama hiçbir zamanda ayaklarına kapanmam ağanın. O kendiliğinden yapar ne gerektiyse. Bayramlarda ilkim bizi giydirip kuşandırır. Aç derdimiz olmadı hiç, olmaz da. Kara ayakları mutfağı büyük. Tümümüz için kaynar kazan. Ağa ne yiyorsa bize de ondan verirler. O sizden iyi be. Hem öyle sandığınız kadar da ağır değil işimiz. Belki yazın biraz artar, iki baharda toprağa dalarız. Ama kış beyaz örtüsünü doğanın üstüne çekti mi, sabahtan sabaha ağaldaki koyunları sağıp yemlemekten öteye işimiz yoktur. Ondan sonra güreş tutarız samanların üstünde, oyun atarız. Ve şimdi sizin düştüğünüz durumlardan uzak, tamamlarız yaşamımızı. Çalışmak insanın görevi değil mi zaten? Yeryüzüne niye gelir ki kişi çalışmak için? Öyleyse çalışmaktan yılmak niye? Sizin gibi tüm kışı kahvede bacak çelerek geçirdikten sonra ağ kapısında dilenci olmak daha mı iyi? Değil. Hiç bile değil. Acınır sizin gibilere, anca acınır. Hanay kapısından girerken yere tükürdü. Bizi beğenmeseniz de durumumuz sizden iyi ya, yeter bize. Şimdi siz ağlayıp sızlanacaksınız. Biz bilmeyeceğiz böyle bir davranışı, çalışacağız. Ara sıra kızdığından belki çekinip kaçacak delik arayacağız. Ama aç kalmak diye bir düşüncenin içinde olmayacağız hiçbir zaman. Süllü muştuyu yenice vermişti ki Halil Ağa'nın kahyası girdi kahveye. Oturanların tümü ayağa dikildi. Halil böylesine saygı toplayamazdı köylüden. Nerede kaldı kahyası? Ama ekmek vardı bu saygının ucunda şimdi. Yaşam vardı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 154.